Ayrım 27, Galat-ı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 246. Ah ülkücü kardeşim, bana niye kızıyorsun? Enis Öksüz, Abdülhalük Çay, Sadi Somuncuoğlu, Hüsnü Yusuf Gökalp gibi dönemin bakanlarına ya da Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış Ali Güngör gibi ağabeylerine git sor. MHP'den neden atılmışlar ya da istifa etmek zorunda bırakılmışlar? Aydınlar Ocağı'nın ödeneğini bile kim kestirdi bilmez misin? Partideki büyük ayrışmayı görmüyor musun? Sadece yeni CHP yok, yeni MHP de var. Bana kızma. 1973 ve 1977 seçim bildirgesinde Türk Devleti'ni 1995 yılında uçuruma itmek isteyen ortak pazar, AB köleliğine kesinlikle karşıyız diyen Alparslan Türkeş'i oku öğren. Sonra düşün. Devlet Bahçeli 57. hükümette yer aldıktan sonra 5 Kasım 2000'de yapılan MHP 6. olağan kongresinde AB'ye tam üyeliği niye parti programına koydurdu? Mesele çok derindir kardeşim, daha yazayım mı? PKK destekçisi çekiç gücün süresini 6 kez kim uzattı? Barzani Kürdistan'a hoş geldiniz tabelasını ilk ne zaman astı? Öcalan'ın idamına, IMF teslimiyetine, küreselleşme politikalarına filan girmeye gerek var mı? Karen Fogg e-maillerine Ege Kıbrıs ödünlerini hatırlatayım mı? Mankurt olma deyince tepki gösteriyorsun. Yüzleşmen gerekiyor gerçeklerle. Türk bayrağının yakılmasına, göklerden direklerden indirilmesini protesto ettin mi? Hayır. Türk kimliğinin kavramının anayasadan çıkarılmak istenmesini protesto ettin mi? Hayır. Devlet nişanından, devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır. Andımızın kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır. Atatürk heykellerinin parçalanmasını protesto ettin mi? Hayır. 23 Nisan, 19 Mayıs milli bayramlarının kaldırılmasını protesto ettin mi? Hayır. Bu ülkenin parsel parsel özelleştirme adı altında satılmasını protesto ettin mi? Hayır. Soma katliamını protesto ettin mi? Hayır. Doğa katliamlarını protesto ettin mi? Hayır. Kaçak sarayı protesto ettin mi? Hayır. Kuzey Irak'ta Türkmenlerin katledilmesini protesto ettin mi? Hayır. Süleyman Şah Türbesi'nden kaçılmasını protesto ettin mi? Hayır. Ülkenin parçalanma projelerini protesto ettin mi? Hayır. Peki neyi protesto ettin? Sadece bu ülkenin yüz akı sanatçısı Bedri Baykam'ı protesto ettin. Beyoğlu Piramit Sanat Galerisi'nde Almanya, Fransa, Japonya ve ABD'de sanatçıların eserlerinin de yer aldığı Çırılçıplak başlıklı sergiyi ahlaki değerlere aykırı bulup Taksim'e sokağa çıktın. Bir de Sevgililer Günü kutlamalarını protesto ettin. Bizler Türk milliyetçileri, Türk İslam ülkücüleri, Türk milletinin ahlak değerleriyle ters düşen ve sanat adı altında perdelenmek istenen bu çirkin sergiyi kabul edemeyiz. Demek, Türk kavramının yok edilmesi, Türk bayrağının yakılması, Atatürk heykelinin parçalanması, andımızın ulusal bayramlarımızın kaldırılması ahlaki değerlere uygunmuş ki sesin çıkmadı. Ey benim MHP'li kardeşim, Türklüğü sadece bacak arasına indirgediğinin farkında değil misin? Bak sana ne anlatacağım. Bu yazacaklarımı MHP'nin parti okulunda bulamazsın. Unutturdular sana çünkü. Gagavuz Türk'ü Hristiyandır. Yunanistan'daki Karaman Türk'ü Hristiyandır. Karaim ya da Hazar Türk'ü Yahudidir. Altaylar Tengricidir. Saha Yakut Türkleri Şamandır. Uygur Türk'ü Budist'tir. Azeri Türk'ü ya da İran Türk'ü Şii'dir. Anadolu Türkmeni Alevi'dir. Ne sandın? Türk milliyetçisi denilince aklına sadece Müslüman Sünni mi geliyor? Türk milliyetçiyiz diyerek kimin ahlakını kime dayatıyorsun? Bak kardeşim, dünyada ilk Türk derneği Macaristan Budapeşte'de 1908 yılında açıldı. Üniversitelerde ilk Türkoloji kürsüsü 1870 yılında Budapeşte'de kuruldu. Macar Türklerini bilir misin? Turan fikrinin nereden doğduğunu sanıyorsun? Bugün sadece Devlet Bahçeli'yi bilmekle olmaz. Gabor Vona'yı da bileceksin. Hala Necip Fazıl mı okuyorsun? Oysa Attila Joseph'i de okumalısın. Haydi Yusuf Akçura'yı, Sultan Galiyev'i bildiğini düşüneyim. Turar Ruskulov'u ya da Ethem Necat'ı bilir misin? Sahiden sağ nedir, sol nedir hiç kafa yordun mu? Tarihindeki Türk milliyetçi hareketler sömürgeciliğe karşı çıkarken senin neoliberalizme, vahşi kapitalizme karşı sesin neden hiç çıkmıyor? Evet sen kardeşim, Türk milliyetçileri adını kullanarak kimin ahlakını dayatıyorsun? Kızma bana, bak sana bir Türk efsanesini hatırlatayım. Cengiz Aytmatov'u bilirsin, Kırgız Türk'ü, Türk birliğinin Yılmaz savunucusu. Dünya edebiyatına armağan ettiğimiz Lenin ödüllü usta bir kalem. 1980 yılında yazdığı bir romanı var, Gün Olur Asra Bedel. Okudun mu? Kişinin öz köküne yabancılaşmasını anlatır. Bunu Türk mankurt efsanesine dayandırır. Şöyle: Juan Juan adlı barbar bir toplum, tutsak ettiği kişileri işe yarar köleler haline getirmek için belleklerini silerek mankurt haline getirirmiş. Bir insanı mankurt yapmak istediklerinde bak ne yapıyorlar. Tutsak kişinin saçları iyice kazınıyor. Kafasına devenin boyun derisi gerdirilerek geçiriliyor. Tutsak başını yerlere vurmasın diye bir kütüğe bağlanıyor. Yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın diye elleri ayakları bağlı olarak ıssız bir yerde sıcak güneş altında 4-5 gün aç susuz bırakılıyor. Sıcağın etkisiyle deve derisi büzülüyor ve bir mengene gibi kafayı sıkıştırıyor. Deve derisinin artık kafa derisiyle bütünleşmeye başlamasıyla kazınan saçlar yeniden uzamaya başlıyor. Fakat deri kafaya o kadar yapışıyor ki zaten sert olan deve derisi sıcağın etkisiyle iyice sertleşiyor ve uzayan saçlar deriyi delip uzamasına devam edemiyor. Bu nedenle saçlar kafanın dışı yönünde değil, içine doğru uzamaya başlıyor. Sıcaktan büzüşen deve derisinin kafatasına yaptığı baskı ve kafanın içinde ters yönde uzayan saçların kafatasını delip beyne doğru ilerlemesiyle tutsak büyük acılar çekiyor. 5. günün sonunda tutsakların çoğu ölüyor. Sağ kalan tutsak zamanla kendine geliyor, yiyip içerek gücünü toparlıyor. Ama o artık bir insan değildir. Ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan mankurt olmuştur. Artık hafızası yoktur. Kim olduğunu, hangi soydan geldiğini, anasını, babasını ve çocukluğunu bilmez hale geliyor. Düşünememektedir. İnsan olduğunun farkında değildir. Ağzı vardır, dili yoktur. Kaçmayı dahi düşünmeyen, hiçbir tehlike arz etmeyen bir köledir sadece. Bilinci, benliği olmadığı için sadece efendisine boyun eğen bir köle. Evet, mankurt için önemli olan tek şey efendisinin emirlerini yerine getirmektir. Hikaye budur. Akıl yoksunluğunu ifade eden mankurtlaşma artık bir kavram olarak kullanılmaktadır. Anadolu'da man kafa derler. Kim bilir, belki de Cengiz Aytmatov bozkurtları uyarmak istemektedir. Anlayana, gel kardeşim sana nasıl ülkücü olacağının misalini vereyim. Kim bu kurnaz tilki? Adı İsmail Hakkı Olcay Ünver. Tanır mısın? Adını duymuşluğun var mı? Sanmam. ODTÜ'den 1979'da inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Ankara Belediyesi'nde kanalizasyon inşaatında çalışırken ODTÜ'de master yaptı. NATO bursuyla ABD'ye gidip Texas Üniversitesi'nde doktora yaptı. Su uzmanı oldu. Bir devlet kurumu olan Aşağı Colorado Nehri Kurumu'nda çalıştı. ABD'de faaliyet alanı sulama olan Irrisco şirketine danışmanlık yaptı. Türkiye'ye dönünce Güneydoğu Anadolu Projesi'nin, yani GAP'ın başına getirildi. GAP'ın başında 13 yıl kalarak rekor kırdı. Ayrıca Dünya Su Konseyi'nde, DSK'da, başkan yardımcılığı yaptı. Uluslararası Su Kaynakları Birliği'nde, yani IWRA'de genel sekreterlik yaptı. Uluslararası Hidrolik Enerjisi Birliği'nde, İHA, konsey üyeliği yaptı. Uzatmayayım, kimi Washington'da olmak üzere bazı vakıflarda görev yaptı. Time dergisi tarafından 1999'da Avrupa Vizyoneri seçildi. Neden seçilmesin? İsrail ve ABD'lilerin dikkatini gapa çekmek için 13 yıl uğraştı, 28 heyet gezdirdi. Niye İsrail ve ABD demeyiniz? AB'nin Türkiye'yi birliğe alma şartlarından biri neydi? Şayet birliğe katılırsan Fırat ve Dicle Havzası'na giren bölgelerdeki suların idaresi yalnız senin elinde olmayacak. İçinde AB ülkeleri ve İsrail'in bulunduğu konsorsiyuma verilecek. Haydi AB ülkelerini anladık da AB üyesi bile olmayan İsrail ne işte? Evet, yavaş yavaş konuya geliyoruz. Bu GAP'ta bir sır var. GAP Türkiye'nin hayaliydi. GAP dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük entegre projesiydi. GAP'ın elektrik üretiminden başka bir diğer önemli ayağı sulamaydı, yani tarımdı. Hedef susuz Güneydoğu topraklarını suyla buluşturarak tarım üretimini geliştirmekti. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin'in yoksulluğunu, işsizliğini bitirmekti. Öyle ya, tarım gelirleriyle kişi başına gelir %209 artacaktı. Böylece proje tamamlandığında bölgedeki feodal yapı kırılacaktı. Evet, proje gerçekleştirildiğinde Türkiye enerji ve tarımda çok önemli sorunlarını çözmüş ve dışa bağımlılıktan kurtulmuş olacaktı. GAP umuttu. Kollar sıvandı, devlet oluk oluk para akıttı. Örneğin tarımsal ürünün gelişimini saat saat takip etmek için 9 şehre 75 uydu izleme istasyonu kuruldu. Neler neler yapıldı, sonra ne oldu? 1.8 milyon hektar alan sulanacaktı. Sadece %13'ü sulanabildi. Sonra anlaşıldı ki sulama tekniği de yanlıştı. Dünyanın bıraktığı ilkel bir metotla açık tarlada salma sulaması yaparak toprağın tuzlanmasına sebep olunmuştu. Keza drenaj kanallarının yapımı ihmal edilmişti. Tarlaların yanından geçen kanallar vardı ama tarlaya su vermiyordu. Toprak çoraklaşmıştı. Maddi zarar 1 milyar 700 milyon dolardı. Yanlış sulama kasıtlı mı yapıldı? Time dergisinin su uzmanı Avrupa vizyoneri neden hata yapmıştı? GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, GAP'ın başındaki Olcay Ünver'i görevden alınca medya yazdı. Takunyalı bakan bir laik bürokratı görevden aldı. Su uzmanı Ünver hemen ABD'nin Ohio Kent State Üniversitesi'nde iş buldu. Oradan Birleşmiş Milletler'e transfer oldu. Artık BM'nin Dünya Su Değerlendirme Programı WWAP koordinatörüydü. GAP'ı susuz bırakan, yanlış sulama yaptıran bürokratın yükselişi ilginçti. Bitmedi. Ülkücü kardeşim, meseleyi daha iyi anlaman için gel sana birini daha tanıtayım. Adı Profesör Doktor Hüsnü Yusuf Gökalp. Sanırım tanırsın. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Akademisyendi. Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yaparken MHP'den vekillik teklifi aldı. Milletvekili oldu ve ardından 57. Koalisyon, DSP-MHP-ANAP hükümetinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 28 Mayıs 1999, 18 Kasım 2002 yaptı. Bakan koltuğuna oturunca ilk yaptığı GAP Yüksek Kurulu'nda neden tarım bakanlarının yer almadığını sorgulamak oldu. Türkiye'nin en büyük tarım projesi Tarım Bakanı'ndan habersiz yürütülüyordu. Bakan Gökalp, GAP'ta nelerin döndüğünü merak etti, araştırdı. Sonucu Bakanlar Kurulu'nda söyledi. GAP'ta sulama projeleri yıllardır İsrail, ABD ve AB ülkeleri tarafından engelleniyor. Bakan Gökalp bu oyunu bozmak istedi. Turgut Özal tarafından kapatılan Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Toprak Su Genel Müdürlüğü, Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü, Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Kurulu'nun tekrar açılmasını istedi. Su Konseyi Kanunu ve Tarım Kanunu çıkarmak için büyük mücadeleler verdi. Fakat Bakanlar Kurulu'nu aşamadı. Bakan Gökalp'e tek destek veren sadece Başbakan Bülent Ecevit'ti. Ama onun da sözü koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu'nda geçmiyordu. Profesör Doktor Gökalp, yapmak istediklerim İsrail'in, ABD'nin ve AB'nin işine gelmedi. Yapmak istediğim her şey Bakanlar Kurulu'nda engellendi diyerek MHP'den istifa etti. Evet Ülkücü kardeşim, bana hiç kızma. Köyünde kasabanda olanları biliyorsun. Sonra ne oldu? Türk tarımına can veren Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü, Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Toprak Su Genel Müdürlüğü ve diğerlerini kim niye kapattı? Süt Endüstrisi Kurumu, Et Balık Kurumu, Zirai Donatım Kurumu, TÜKSAŞ, TİGEM, TEKEL, ÇAYKUR, TMO, YEMSAN, SÜMERBANK ve şeker fabrikalarından hangilerini yazayım? Güzide kuruluşlar özelleştirme adıyla 3 kuruşa satıldı. Gübre ve tohumda ithalata yönelindi. Özellikle sebze tohumluğunda dışarıya bağımlı hale gelindi. İthal mısırdan, yani modifiye, genetik, şeker ithali için pancar ekimi bile yasaklandı. Sularımız, topraklarımız satıldı. IMF ve Dünya Bankası'nın tarıma desteği kaldırın diretmesine boyun eğildi. 33 milyon dönüm verimli toprak tarım arazisi olmaktan çıkarıldı. Her 5 köylüden 3'ü haciz kıskacı altına sokuldu. Sonuçta tarımsal ürün miktarı azaldı ve tüketim dış alımla karşılanır hale geldi. Evet, niye böyle oldu? Bak, 1980'li yıllara kadar Avrupa tarım ürünleri ithalatçısıydı. Fakat geliştirdikleri insan sağlığına zararlı GDO'lu endüstriyel tarımla gereksinimlerinin çok üstünde üretim yapmaya başladılar. Stoklarını dolduran bu ürünleri satmak zorundaydılar. Bunun için dünya borsa fiyatlarını çevre ülkelerinin çok altına düşürmek gibi oyunlar yaptılar. İşte Türkiye'de tarımın yok edilmesine sebep bugün marketlerde sıklıkla gördüğünüz endüstriyel tarımsal ürünlerdir. Hangisini yazayım? İmalat sanayini mi, bankacılığı mı? Bunları sadece Erdoğanlar, Davutoğlular mı yaptı? Meseleye daha geniş perspektiften bakman gerekmiyor mu? Büyük oyunu kavramaya çalış. Bak, Ruhi Kılıçkıran 22 yaşındaydı, Osmaniyeliydi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi. Site öğrenci yurdunda kalıyordu, öldürüldü. Tarih 4 Ocak 1968'di. Ertuğrul Dursun Önkuzu 21 yaşındaydı, Tokat Zileli'ydi. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisiydi. Okulun 3. katından atılarak öldürüldü. Tarih 23 Kasım 1970'ti. Süleyman Özmen 23 yaşındaydı. Çorum Sungurlu doğumluydu. Ankara Ziraat Mühendisliği Yüksekokulu son sınıf öğrencisiydi. Vurularak öldürüldü. Tarih 21 Mart 1970'ti. Yusuf İmamoğlu 25 yaşındaydı. Bursa İnegöllüydü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Vurularak öldürüldü. Tarih 8 Haziran 1970'ti. Alparslan Gümüş 3 Kasım 1975. Yaşar Özcivlez 6 Kasım 1975. İsmail Tığlı 21 Kasım 1975. Fahir Doğan 17 Mayıs 1976. Hüseyin Büyükgöz 25 Eylül 1976. Hangisini yazayım? Öldürülen ülkücüler listesi uzayıp gidiyor. İlk öldürülen ülkücü Süleyman Özmen'in ardından ağıt yakılmıştı. Vur bozkurtum tilkiye, vur kurtulsun Türkiye. Kimdi tilki? Senin gibi Anadolu çocuğu değil o kurnaz tilki. İyi tanı bunları. Tanı da büyü. Ne diyor şair? Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Dipnot Ahmet Arif, Adiloş Bebe'nin ninnisi şiiri. Neoliberalizm çöküyor, tilkiler Avrupa'da faşist partileri devreye sokuyor. Düne kadar medeniyetin beşiği diye sunulan Avrupa'nın dört köşesinde ırkçılığı ve ilkelliğiyle ünlü aşırı sağ partiler seçimlerde büyük çıkış gösteriyor. Hitler'in ruhu dolaşıyor Avrupa'da. Almanya'da Hitler'in Nasyonal Sosyalist Partisi simgeleriyle yürümekten çekinmeyen Nasyonal Demokratische Parti Deutschlands, Almanya Ulusal Demokratik Partisi bunlardan biri. Fransa'da Front National, yani Ulusal Cephe bunlardan biri. Ya İngiltere'ye ne demeli? Irkçı, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan UKIP, Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi bunlardan biri. Yanı başımızdaki Yunanistan, Hrisi Avgi, Altın Şafak Partisi bunlardan biri. Macaristan, Finlandiya, Avusturya gibi ülkelerde ve Avrupa'nın yanı başında gamalı haçlarını sergilemeye çekinmeyen Ukrayna'da olanlar zaten belli. Faşizmin Avrupa'daki bu yeniden yükselişinin sebebi ne? Kimileri kısa bir süre öncesine kadar bunu salt göçmen akışına bağlıyordu. Bu yanıltıcı, çünkü göç hep vardı. Şimdi olan büyük ekonomik kriz, yoksullaşan Avrupalı yiyeceğini göçmenlerle paylaşmak istemiyor. Dünyanın bu büyük merkez ekonomilerinde 1980'lerden beri şişirilmiş finans balonları bir bir patlıyor. Yoksulları ve emekçileri ezen, büyük sermaye kesimlerini kayıran, kolay zenginleşmeye, ranta, spekülasyona dayalı acımasız neoliberalizm bitiyor. Vahşi kapitalizm zaten toplumsal tepki çekiyordu. Bu tepkinin önemli bölümü daha önce merkez sağa, merkez sola kayıyordu. Şimdiye dek tepkiler dizginlenebilmişti. Çünkü neoliberal düzen işlediğinden merkez politik partiler iktidardaydı. Fakat paranın iktidarı bitti. Neoliberalizm yalnızca iktisaden çökmüyor, siyaseten de çöküyor. Tilkiler yeni kurnazlıklar peşinde. Aman dikkat! Temel meselenin bu tilkiler olduğunu unutma. 27. ayrımın sonu. Sayfa 255.